Kuş Diline Öykünen Ayşegül Devecioğlu 3. Kaset 2. Yüz Sayfa 117 Eğer biz istersek bizim ellerimizle gerçekleşecek olan, yaratılmış olanların içinde en benzersizi olacaktır diye yazmışlardı oysa dağıttıkları bildirilerdi. Ancak bugün önünde uzanan, çöreklenmiş onu bekleyen yaşama kaderden başka at veremiyordu Gülay. Böylece kader denilen şeyle barışmak, onu anlamak, daha doğrusu bu sözcüğe yeni bir anlam vermek için çaba gösteriyordu. Çok da akıl erdirebildiği, bir sonuca vardığı söylenemezdi. En azından eskisi gibi kolayca kenara atılacak bir sözcük değildi kader. Mesela önünde uzanan hayata bakıp, geleceğim, ben nasıl yaşarsam öyle olacak diyebilir mi? Yavuz'la yaşamak istese, bunun için çaba gösterse, ama ya yakalanırsa, asılırsa, yurt dışına gidebilir Yavuz ama Gülay'a hiç söz etmiyor bundan. Birlikte gitseler, buradan bütün bu dehşetten hep beraber birlikte kurtulsalar. Belki de kader dedikleri, içine hapsedildikleri zamanın ta kendisiydi. Yavuz'u bilinçli ya da bilinçsizce ölüme götürecek şey oydu. Yabancı insanlar, anlam veremedikleri davranışlar, yeni yeni alışkanlıklar, şimdiye kadar hiç duymadıkları sözcükler yaratarak hüküm sürüyordu. Hiç şüphe yoktu buna. Kader onları kıskıvrak yakalayan zamandı. Umutsuzca yüzünü kırıştırınca göz kenarlarına saklanmış iki örümcek kıpırdandı. Güzelsin güzel, çok bakma kendine. Kızların içeri girdiğini fark etmemişti. Kattaki tekstil şirketlerinin katalog çekimleri ve giysi sunumu için ortaklaşa kullandıkları bu soyunma odası, binada çalışan kadınların en fazla rağbet ettiği yerdi. Gülay her nasılsa bunu unutmuş, orasını yalnız kalabileceği bir sığınak gibi görmüştü. Halbuki aynalar çoktan farkında gelenlerin, yeni yeni suretleri önce yutup posa gibi dışarı atıyorlar. ''Ne oldu, pek süzgünsün?'' dedi Arzu, tarağına toplanan saçları Gülay'ı nedense rahatsız eden bir el çabukluğuyla çöpe atarken. ''Oğlanla aranız mı bozuldu? Eskisi kadar sık gelmiyor.'' ''Yoo'' dedi Gülay, ''bugün gelir herhalde, yok bir şey, iyiyiz.'' Artık uzatmayın, evlenin. Arzu söylediğine kendisi de inanmıyormuş gibi ikircikli konuşuyordu. Mercan sanki bu yakışıklı olanı Gülay onun elinden almış gibi kırgın, aksi, Arzu'nun koluna girip çekiştiriyordu. Arzu'nun tam kapıdan çıkarken, ablam gelecek bugün, çok iyi fal bakar, gel sana da baksın dediğini işitiyor hayal meyal. Tekrar aynaya bakıyor Gülay. Fal sözcüğüyle hiçbir bağlantı kurmadan, faldan değil, aynalardan medet umarak. Aksini zalimce çoğaltarak susuyorlar oysa. Öğle tatilinde dışarı çıkmadı. Kitap okuyup oyalanmaya çalışırken kızlar uzun boylu, genççe bir kadınla içeri girdiler. Kadının boyalı simsiyah saçları, beyaz teninin üstünde insanın gözünü yoran uygunsuz bir yama gibi duruyordu. Arzu, ''Bu güzel kadın benim ablam.'' dedi. Hemşireyi de Edirne'de ama başka iş arıyor. Ayrıldı hastaneden. Kadın Gülay'ın masasının önündeki koltuklardan birine oturuvermişti. Gülay çay getirmeye giderken Arzu, ''Aa, kahve isteriz kahve. Kahvemizi de cezvemizi de getirdik. Şekerle su da senden.'' diye seslendi arkasından. Gülay, Nusret Bey'in gelebileceğinden tedirgin, kahveleri çabucak yaptı. Fincanları masaya koyarken ''Niye ayrıldınız?'' diye üstün körü sordu. Kadın, işimi seviyordum ama kazadan çok adam geliyordu, dedi Gülay'ın garipsediği bir edayla. Adamların takımlarını ellemekten içim kötü oluyordu. Hem kocam da istemedi. Gülay'ın anlamadığını fark etmiş olacak ki, kazalar da hep oraları kopuyor adamların, diye ekledi. Gülay kıpkırmızı oldu. Ne yapacağını bilemez halde otururken, Arzu fincanını elinden kapıp ters çevirdi, sonra döndürüp kapattı. ''Hadi bakalım, neyse halin, o çıksın faliğin.'' Kızlar da fincanlarını kapamışlardı ama Gülay'ın falı için orada toplandıkları belli oluyordu. Gülay, Nusret Bey'in gelmesine bile razıydı. Kapıdan içeri giriverse, kızlar gitmek zorunda kalsalar ne güzel olurdu. Onun yerine Çetin geldi. Kızlara her zamanki dalgacı havayla hoş geldiniz derken misafir kadını gördü. Gözleri çalı çırpı gibi ansızın tutuşu verdi. Arzu ablam dedi. Bakışlarını anlamlı bir biçimde yukarı çevirerek. Kadın işveli hatta düpedüz iştahlı bir edayla hemen fincanı yerine koyup Çetin'e döndü. Arzu ablasının İstanbul'u gezmek istediğini söyleyince kadının yeni boşandığını da ekleyivermişti. Bu tür fırsatları hiç kaçırmayan Çetin hafta sonu onları gezdirmeyi teklif etti. Kaç'la göz arasında randevulaştılar. Kemal Bey çağırınca ayaklarını sürüyerek yanlarından ayrıldı Çetin. Gülay faldan kurtulduğunu düşünüp derin bir nefes almışken kadın bembeyaz, tombul elleriyle fincanı kavrayıverdi. Fincana dikkatle bakarak aynı işveli, bilmiş tonla konuştu. Bir adam var, uzun boylu, yakışıklı, çok yakışıklı bir çocuk. Mühendis mi öyle bir şey? Bakın bakın bakın, alet var elinde. Tornavida mı desem, pense mi desem? Nihal, tamirci olmasın dedi gülerek. Yok yok, okumuş biri. Siz bununla çok iyisiniz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Büyük kısmet bu çocuk sana. Çok seviyor seni. Pek de yakışıyorsunuz birbirinize. Gülay neler olacağını kestirmeye çalışarak sessiz sedasız dinliyor. Ama diyor kadın sır verir gibi Gülay'a eğilerek. Bugünlerde biraz bozuksunuz. O kadar sık görüşmüyorsunuz. Söylediği şeyin isabetli olup olmadığını anlamak için Gülay'ı keskin bakışlarıyla süzüyor kadın. Çevresinde toplanan kızlar yüzlerindeki vahşi merakı gizlemeye bile çalışmıyorlar. Kadın gözlerini üstüne dikmiş, Gülay'ın konuşmasını, bir şeyler söylemesini bekliyor. Nihayet, o konuşmaz o abla diyor Arzu. Devam etsen boş ver. Ama dur bakayım, biri bozmak istiyor bu işi. Bir kadın, hem de yaşlı bir kadın. Kırmızı ojeli parmağını işaret levhası gibi fincanın içine doğru uzatarak Gülay'a şekillerden birini gösteriyor. Annesi, bak işte şurada, istemiyor evlenmenizi. Ne olacak cadı, layık bulmuyor seni oğluna. Benim oğlum yakışıklı, genç, okumuş, yazmış, ne yapsın böyle kızı, diyor. Gözü yükseklerde kadının, çoktur böylesi. Fincanı yerine koyarken Gülay'ın durumuna içlenmiş, kadını kınarmış gibi konuşuyor. Bunlar illa ellenmemiş kız ararlar. Gönül eğlendirirken ses çıkarmazlar da iş evlenmeye gelince orada bir dururlar işte. Yağmur henüz dinmişti. Yağmur damlaları saçakta asıldıkları yerde akıbetleri onun tek hareketine bağlıymışçasına titreşip duruyorlardı. Hareket etmekten çekiniyordu. Damlaların dizildikleri teneke saçaktan düşüp evin avluya açılan kapısının önünde göllenmiş kirli, kara suya karışmalarını istemiyor. Gözlerini bir an ayırmadan hangi hareketinin buna neden olacağını düşünüp ince ince hesaplayarak adeta nefessiz bekliyor. Kuşkusuz damlaların bütün bunlardan haberi yoktu. Bilinmeyen, öngörülemeyen esrarlı bir işaretle karanlığa, boşluğa düşecek olduklarının farkında değillerdi. Sürekli aynı noktaya dikkatini vermekten gözleri kararınca oynadığı oyundan vazgeçti. Başını sağa sola hareket ettirdi. Yeniden damlalara baktı. Şimdi orada titreşip duran, sınırları avluyla belirlenen bu küçücük evrende sakince, telaşsızca var olan türlü şeylerin imgesiydi. Damlalar kaynağı belirsiz bir ışıkla aniden büyüyüp ışıktan balonlar halinde patladılar. Yanılsamaktan kurtulmak için gözlerini birkaç kez kırpıştırdı. Pişmanlık içindeydi şimdi. Bu hareketiyle kim bilir kaç damlacığın düşmesine neden olmuştu. Dibine sindiği duvarın arka yüzüne park eden arabanın tekerlek sesine kulak kabarttı. Bahçenin ön tarafından geçmiş olmalıydı. Araba farlarını söndürünce ışık da kaybolmuştu. Evlerin bahçeleri arasından önceden bildiği daracık patikadan avluya girip saklanmıştı. Kapıyı çalmamıştı. Ön kapıdan girmesi dikkat çekebilirdi. Evde karşılaşmak istemediği kişiler olabilirdi. Evdekiler şaşırıp ağızlarından bir şey kaçırabilirlerdi. Nasıl olsa biri avluya çıkacaktı. Beklediği süre içinde bu gecekondu evinin eskiden gittiği mahalleyi, orada tanıdığı dost insanları anımsatacağını, şifalı bir el gibi korkularını unutturup yaralarını saracağını ummuştu. Ne var ki yağmurun yıkayıp temizlediği evin teneke yamaları, üstü kararmış tahtalarla örtülmüş sundurma, bahçede duran naylon örtülerin altında kışı bekleyen odun yığını, çoktandır kaybettiği o şifalı imgeyi kasten saklıyorlarmışçasına ketum ve kötücüldüler. Mamak sırtlarında gecekonduya ilk gittiği gün mahallenin sanki yıllardır orada yaşıyormuş, hatta orada doğup büyümüş de sonra uzaklaşmak zorunda kalmış gibi tanıdık gelmesine şaşırmıştı. Bir düzeni olmaksızın sıralanmış derme çatma evler güneşin altında sanki o an yerden bitmiş oyuncak bir şehri andırıyordu. Kısa sürede evleri sokak niyetine birbirine bağlayan çözülmez patikalar labirentini avucunun içi gibi öğrenivermişti. Mahalledekileri sevmiş, bu eğri büğrü evlerde yaşama savaşı veren kavruk insanlara, bakımsız çocuklara, gülüşlerini tam zamanında ağızlarına kapatıverdikleri beyaz yeminilerinin ardında sır gibi saklayan kadınlara çabucak kanı ısınmıştı. Onlar için canını hiç düşünmeden verebilirdi. Yoksullukları gözünde büyük değer kazandırıyordu mahalledekilere. Sanki bu başlı başına bir erdemmiş gibi yalnızca yoksul oldukları için onlara saygı duyuyordu. Sahip olduğu şeylerden, annesinden, babasından, evlerindeki eşyalardan utanıyordu. Mahalleye gelirken daha eski, daha ucuz şeyler giymeye çalışıyordu. Yer sofralarına oturmak, kendilerine ikram edilen çorbaları, pilavları, herkesin kaşığını daldırıp çıkardığı kocaman sahandan yemek ona haz veriyordu. Ne var ki bu benimsenme, kaynaşma çabasının göründüğü kadar masum olmadığının çabucak farkına varmıştı. Onlara benzemeye çalışmak, halk tarafından kabul edilmek, bu mahallede etkin olmanın, onlara kendi görüşlerini benimsetebilmenin tek yoluydu. Bu ikiyüzlülük olarak da görülebilirdi. Ama ne kendisinin ne arkadaşlarının kafasında şu iki şey birbirinden ayrılmış değildi. Gecekondulardaki yoksul insanların kurtuluşu için canlarını vermek konusunda ne kadar samimiyseler, bunun yolunun onlar gibi davranarak, onlara benzeyerek, bu yolla benimsenmek, kendi görüşlerini kabul ettirmek, böylece güç kazanmak olduğu konusundaki inançlarında da o kadar samimiydiler. Mahalledeki bütün çalışmalar Haydar ağabeyin denetimindeydi. Mahalleye gönderilen üniversiteli kızlar, oğlanlar Haydar abinin uygun gördüğü işlerde çalışıyordu. Şehirde mahalleye kalkan minibüslerin durduğu meydandaki durakta faşistlerle sık sık kavgalar oluyordu. Haydar her kavgada en öndeydi. Özellikle işçilerin döneceği akşam saatlerinde bu durakta nöbet tutmak, mahalleye gelen gidenleri korumak gerekiyordu. Daha önce merkezdeki çarşıyı kontrol altına almaya çalışan, dükkanları haraca kesen faşistlere, Haydar ve mahallenin gençleri karşı çıkmış, çarşıdaki dernek Haydar'ın babasının başı çektiği mahalleliler tarafından basılıp eşyalar dışarı atılmıştı. Uzun boylu, geniş yapılı, bıyıklı, sert bakışlı Haydar abi, yeni yetmelikten henüz kurtulan bu gencin gözünde tam bir devrimci prototipiydi. Halk evindeki seminerlerde ateşle faşizme karşı mücadele eden, devrim için canlarını veren devrimcilerden söz ederdi. Mahir Çayan'dan, Ulaş Bardakçı'dan, Cevahir'den, Denizler'den, Kızıldere'den, Nurhak'tan. Seminerlerin düzeyi pek yüksek değildi. Haydar abi birçok yanlış yapıyordu. Soru soran pek yoktu. Herkes anlatılanları, kitaplarda yazılanları canla başla öğrenmeye çalışıyordu. Mahalle kendi siyasetlerinin denetimindeydi. Halk evine başka fraksiyonlardan kişiler geldiğinde Haydar abi mahalleyi ele geçirmek istiyorlar diye telaşlanmıştı. Yapılan tartışmaya teorik konularda daha kuvvetli arkadaşlar gelmişti. Haydar abi gururlanarak sarışın olan federasyon yönetiminde diye fısıldamıştı kulağına. Mitinglerden tanıyordu zaten bu çocuğu. Amcaoğlunun yanında da bir iki kez görmüştü. Avludan gelen sesle düşüncelerinden sıyrıldı. Bir kapının açılıp kapandığını duydu. Ama avluda her şey sakindi. Akşam karanlığında gözleri hızla çevreyi taradı. Sundurmanın teneke çatısına düşen damlaların sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Yaşı diğerlerinden küçük olmasına rağmen mahalleye gidip gelenler arasında en bilgilisi oydu. Haydar abiyi mahcup etmemek için yanlış şeyler söylese de sesini çıkarmıyordu. Ama Haydar konuşurken onaylatmak istermiş gibi hep ona bakıyordu. Bir gün tartışmanın ortasında onu kenara çekmiş. "Mahir, milli kriz konusunda ne diyordu yahu?" diye sormuştu. O da öğretmeninin sorduğu soruyu cevaplar gibi hevesle, hatta bayağı gururlanarak bütün bildiklerini anlatmıştı. Silahı ilk kez Haydar abinin elinde görmüştü. Beline takıp dolaşmayı hayal ederken, "Önce söküp takmayı, temizlemeyi öğren," demişti Haydar abi. Yaz sıcağında patikalardan keçi gibi tırmanıp Haydar abilerin evine gittikleri gün neredeyse tadı ve kokusuyla aklındaydı. Haydar abinin yaşlı annesini basık, yarı karanlık odada, koyu esrarlara bürünmüş biliciler gibi dalgın, tek başına otururken bulmuşlardı. Kat kat yemeniyle sardığı başının tam yukarısında canlı renkleriyle evin tirşe duvarlarında hemen seçiliveren bir resim asılıydı. Hazreti Ali. Mahalledeki hemen her evde yanında çift ağızlı Zülfikar'la Hazreti Ali'nin resmi muhakkak olurdu. Bazı evlerde mor zemin üzerine göz alıcı pullarla işlenmiş şahmeranlar görülürdü. Eve yılan girmesin diye. Bir de hayınlıktan korunmak için. Zinet Ana'nın elini öpünce yaşlı kadın da sarılıp yanaklarından öpmüştü onu. Haydar abinin ardından merakla bir mabetmişçesine adeta huşu içinde girdiği oda küçücüktü. Odanın ortasındaki kocaman karyola üstündeki kat kat yataklar ve yastıklarla neredeyse tüm hacmi dolduruyordu. Silah kenarda üst üste yığılıp tertemiz beyaz örtülerle sarılmış yorganların altındaydı. Yatak öyle yüksekti ki boyları uzun olmasına rağmen ayakları yerden kesilmişti. Astra demişti Haydar abi. İspanyol silahı. Sesindeki belli belirsiz övünme bugün bile belliğindeydi. Tam silahı sökmüşlerdi ki Zinet Ana'nın sesini duydular. Hemen kapının önünden geliyordu. Çıkın oğlum odadan. Baban yatıp dinlenecekmiş diyordu yaşlı kadın. Silahı henüz ellerindeyken Zeynel amca arkasında Haydar'dan ancak birkaç yaş büyük, gürbüz, uzun boylu bir kadınla içeri girdi. Haydar onun şaşkınlığını görünce gülerek ''Anam eliyle everdi babamı değil mi ana?'' diye takılmıştı annesine. Silahı telaşsızca yatakların altına sokuyordu bir yandan da. Evden ayrılırlarken tahta bahçe kapısından kanter içinde Haydar'ın en küçük kardeşi girdi. 7-8 yaşlarında esmer, gürbüz bir oğlan. Abi, abi diye sarıldı bacağına. Tarık Akan da devrimciymiş, doğru mu abi? Çocuğun esmer, küçük olmasına rağmen aşırı tüylü yüzü gözünün önüne geldi. Üstünde bir futbol takımının forması vardı. Terden sırılsıklandı. Evden çıkarken Haydar abi babasına, ''Akşam halk evindeki toplantıyı unutma Zeynel ağa'' diye seslenmişti. ''Belediyeye yapılacak yürüyüşü örgütleyeceğiz.'' Zeynel amca mahallenin de muhtarıydı. Haydar abinin teorik konulardaki yetersizliği gitgide sorun olmaya başlamıştı. Çalışmaların el yordamıyla siyasi hedefler pek gözetilmeden yapıldığından şikayet ediyorlardı diğer arkadaşlar. Sarışın, kırmızı yanaklarıyla gürbüz bir çocuğa benzeyen Salih'i bu yüzden göndermişlerdi mahalleye. Ne var ki mahallede pek sevilmemişti Salih. Mahalledekilerin Salih'e nasıl tavır aldıklarını gözlemişti. Eylemleri yine Haydar yönetiyordu. Faşist saldırıların yoğun olduğu bu bölgede Salih gibi teorisyenlere değil, Haydar gibi militanlara ihtiyaç vardı. Salih de gözünü budaktan sakınmıyordu ama Haydar abinin cerbezesi yoktu onda. Haydar göründü mü herkes etrafında toplanır, gözünün içine bakardı. Bu özelliğini Salih'e karşı kullanmış, mahalleyi elinde tutmuştu. Salih'i bir süre sonra başka mahalleye göndermek zorunda kalmışlardı. Bu kısa sürede esen düşmanca havadan rahatsız olmuştu. İlk kez orada küçük de olsa iktidar için, güç elde etmek için savaşmanın bunca farklı olduğunu düşünen insanların yüzüne düşürdüğü gölgeyi görmüştü. Amcasından tanıdığı bir ifadeydi bu. Nasıl oluyordu da Haydar abinin, Salih'in, hatta kendisinin yüzünde aynı kurnaz, zalim hayvanın ayak izleri vardı. Hareketin Haydar'ı gözden çıkaramadığı konuşuluyordu. Haydar başka siyasete geçerse hareketleri bundan zarar görecekti. Yalnızca mahalleyi elde tutabilmek için Haydar'ı Salih'e tercih etmişlerdi. Kendisi de nasıl kolayca kabul edivermişti bunu. Salih, ''Onlar gibi davrandığımızda onların safındayız. Hiç farkımız yok.'' demişti. Bu sözlerin çok sert ve haksız olduğunu düşünmüştü. Devrimcilerle burjuvalar nasıl aynı kefeye konulabilirdi? Salih, mahalle sorumluluğundan alındığı için böyle acı konuşmuyor muydu? Bu olaydan kısa bir süre sonra İstanbul'a gelmiş, bir daha ne Haydar'ı ne mahalledekileri görmüştü. Salih birkaç ay sonra Bursa'da faşistler tarafından öldürülmüştü. Yanakları elma şekeri gibi toraman çocukları andıran Salih gitmişti. Ne terbiyeli, ne tatlı bir çocuktu. Mahalledekiler onu dinlemedikleri zaman nasıl da güzel küserdi. Salih'in sarı, bir türlü uzamayan bıyıklarını, üstünde helva ekmek yedikleri kağıttan, parmağını ıslatarak kırıntıları toplayışını, sonra o kağıda mahallede dağıtılacak bildiriyi karalayıvermesini anımsadı. Yazısı da çok güzeldi Salih'in. Hiç unutmayacaktı. Şimdi düşünceleri açılıp kapanan, dağılıp sonra toparlanan bulutsu görüntülerin, belli belirsiz hayallerin, ansızın yakınlaşıp ansızın uzaklaşıveren anıların, kuyuların dibinden, ormanın kuytularından geliyormuşçasına boğuk, uzak seslerin, yabansı izlenimlerin arasında başıboş geziniyordu. Belli ki, belliği kendisine sunulan görüntüleri, belki apaçık bir mesaj olan çağrıları cevaplayamayacak kadar yorgundu. Ruhuna gölge düşmüştü. Ne zaman olduğunu biliyordu. O anı, hatta andan bile kısa o zaman parçasını tamı tamına biliyordu. Gülay'a anlatmamıştı. Zaten pek çok şeyi anlatmıyordu. Ama kız hissediyordu. kendisinin kitaplardan okudukları o havadan, topraktan, çiçekten öğrenivermiş gibi biliyordu. Neruda'nın şiirindeki gibi, ne biliyorsam sudan, rüzgarlardan öğrendim. Belki de kuş, şu biliyor musun, duyuyor musun diye tutturduğu kuş söylüyordu Gülay'a her şeyi. Üsküdar'a gidelim kuşu adını takmıştı Yavuz ona, dalga geçmek için. Gülay, kuşun Morse alfabesine benzeyen sesini Yavuz'a defalarca dinletmişti. Hiçbir şey anlayamamıştı bu sesten. Ama Gülay'ın kara gözlerine bakınca kendisinden çok daha fazla şeyin farkında olduğunu hissedebiliyordu. Belki de bütün bu olup bitenler yalnızca sezgiyle anlaşılabilecek şeylerdi. Bugüne kadar kitaplarda yazmayan, henüz insan dilinde söylenmeyen şeyler. 30-40 sene sonra sosyologlar bu döneme bakıp yorumlar yapacak, isimler koyacaklardı. Ölenler diyeceklerdi. Hepsi genç insanlardı, çok genç insanlardı. Öyle gençlerdi ki, o kadar gençlerdi ki diyeceklerdi. Belki bakıp akıl sır erdiremeyeceklerdi. Bu çocuklar kendilerini sudan fırlatan balıklar gibi neden ölümü seçtiler? Bunlar durup dururken ortaya çıkmadı ya canım. Derneklere, sendikalara, üniversitelere, fabrikalara bakacaklardı. Köylere, kentlere, taşa, toprağa, göğe, denize ve şu sonuca varacaklardı. Bu gençler o zamanlar yalnız değilmiş. Peki sonra çevrelerini saran onca kalabalık nereye gitmiş? Neden yalnızca bu gençler ölmüş? O zaman bu ülkede yaşayan insanlar, halk, toplum, adı her neyse ortaya çıkıp biz de oradaydık diyecekler miydi? Biz de caddelere çıkmış, dalgalanan bayrakların ardına geçmiştik. Tahta masaların üstünde dirseklerimiz birbirimize değerken hiç bilinmeyen dünyaların haritasına baktık. Tehlikeli kağıtları elden ele geçirdik ve kitapların içinde bize söylenmeyeni aradık. Elimizin altında madde nasıl da yeniden şekil verilebilir görünmüştü bize. O an inandık ki bütün sözler yeni baştan söylenebilir. Bütün hikayeler yeniden yazılabilirdi. Bütün bunları söyleyecekler miydi? Gerçi o zaman çok geç olacaktı. Kendisi, İbrahim, diğer arkadaşları hiçbiri hayatta olmayacaktı. Ama yine de demeleri gerekiyordu. Birilerinin çıkıp bunu demesi gerekiyordu. Acı acı güldü. Gülerken genzinden hıçkırık gibi hafif bir ses çıktı. Bir an bunun duyulup duyulmadığını düşündü. Ama yağmur damlaları bile daha çok ses çıkarıyordu. Saçmalığa bak. Gülay'la dolaşa dolaşa sonuçta onun gibi masallar uydurmaya başlamıştı. Yaşlı köylü kadınlar gibi lanet yağdırıyordu. Belki de aklını kaçırıyordu. O karşılaşmadan sonra gerçekten de çılgına dönmüştü. Evin basılmasından önceydi bu. Hatta çok önceydi. Sadun'a yazın ilk günlerinde rastlamıştı. Ankara'dan tanıdığı, uzun zamandır görmediği bir arkadaşıydı Sadun. Yavuz'un nerede olduğundan, neler yaptığından habersizdi. Üniversitede okuduğunu sanıyordu. Zaten Caner demişti kendisine. Oysa Yavuz çoktan unutmuştu bu ismi. Sadun'u tanıdığı zaman mühendislik fakültelerinden birinde ikinci sınıf öğrencisiydi. Yavuz'a bir sürü şey anlatmıştı ayaküstü. İçeriden yeni çıkmıştı. Darbenin üstünden aşağı yukarı 5 yıl geçmişti. Sadun Yavuz'a eleştirir gibi bakıyordu. Kendince haklıydı belki. Onlara okuldaki boykottan dolayı başka bir üniversiteye geçeceğini söylemişti. Böyle gerekiyordu. Sadunsa okulu bitirip mühendis odalarından birinde çalışmaya başlamıştı. Yavuz onun elektrikte mi, makinede mi okuduğunu hatırlamıyordu. Sadun, "Bizim arkadaşlarımız adam öldürmedi. Biz adam öldürmedik," demişti hararetle, inanç ve heyecandan boğulur gibi. "Avukatlar savunmayı da bunun üzerine kuracaklar." Yüreğine zehir gibi akan bu sözlerle sarsılmıştı Yavuz. Sadun'la konuşmak istemişti. Ama elini sıkıp ayrılmıştı Sadun. Bir yere yetişecekti. Bir toplantıya belki. Ayak sesleri duydu. Bahçenin karanlığından aniden çıkan kadının tombul, esmer çehresi, bulutların arasından çıkıveren solgun bir ay gibi görünüp kayboldu. Kadın elinde tuttuğu tasla sundurmanın altından ona doğru baktı. Saçakta kalmak için direnen yağmur damlalarından biri, elinde tuttuğu küçük hamur teknesinin içine düşüverince telaşla içeri girdi. Az sonra tası bırakmış olarak döndü. Yavuz, kadının kendisini gördüğünden o zaman emin oldu. "Hoş geldin," dedi fısıltıyla kadın. Yavuz'u tanıyınca yüzü aydınlanmıştı. Yine de gözlerindeki endişeyi gizleyememişti. Yavuz kadının peşinden eve girerken tedirgindi. Hüseyin Fatsa'da neden direnmediğimiz, şehri çatışmaya girmeden teslim ettiğimiz konusunu gündeme getiriyor. Çok üzgün ve öfkeli. Beni suçluyor aslında ama açık etmiyor. Şehirdeki sığınak ve direniş hazırlıkları sürerken onun tuhafiye dükkanından Ankara'daki arkadaşın arayıp talimat vermesi üzerine şehri boşaltıp fundalıklara çekildiğimizi hatırlıyorum. Hüseyin'e göre karar yanlış ve anlamsız. Fatsa'daki silahlı gücümüzün ve halk desteğinin bir direniş destanı yazmaya yeterli olmasına karşın niye direnmedik, şehri devlete teslim ettik diye üsteliyor. Fatsa'da olanlardan sonra onu teskin etmek gerçekten zor. Ankara'daki arkadaşımızın gerekçesi direnmemiz halinde çok kan döküleceği ve halktan çok insanın öleceğiydi diyorum bir kez daha. Doğru değil mi Hüseyin? Çok kan dökülmeyecek miydi? Hüseyin'e sarılıyorum. Öfkesinden gözleri yaşarmış. Ağlamamaya çalışıyor. Dişini sıkıp susuyor. Bulunduğumuz fundalıkta akşam olmak üzere. Issızlıkta sesler ağzımızdan çıkar çıkmaz kaybolup gidiyor. Kim bilir nereye gizlenmiş bir kuş hemen yakınımızda uzun uzun ötüyor. Yeniden usulca konuşuyorum. Evet, haklısın Hüseyin. Bir destan yazılabilirdi ama çok kanlı bir destan olurdu bu. Hem de çok. Kuş benim bunları söylememi beklermiş gibi birden susuyor. Güneş kaybolunca gökyüzünde telaşlı kanat çırpışları duyuluyor yalnızca. Gülay kızlar gittikten sonra içine kapanmış, akşamı zor etmişti. Beşiktaş'a doğru yürürken kadının fal bakarken söylediklerini düşünüyordu. İçeriden çıktığından beri onu en çok şaşırtan şeylerden biri de insanların görülmedik ölçüde zalimleşmesi olmuştu. Sanki gizemli bir güç, varlıklarından sevgi, kardeşlik, güzellik adına ne varsa çekip almış, onları vahşi hayvanlar gibi yeniden sokaklara, evlere, yollara, okullara, iş yerlerine salıvermişti. Bu yağmalanmış benliklerde insan sıfatına yakışar pek az şey kalmıştı. Varsa yoksa yemek, içmek, uyumak, çiftleşmek. Bunlar için insan olmaya ihtiyaç yoktu zaten. Yavuz hayatına girdikten sonra biraz olsun kendine güven duymaya başlamıştı. Kızarıp bozarmaları azalmıştı. Ama sinirleri bozuldukça eski haline döndüğünü fark ediyordu. Çetin'le Nusret Bey'le, hatta Kemal Bey'le yalnız kalmaktan, erkeklerin bakışlarından eskisinden de çok rahatsız oluyordu. Devamlı kızarması, yüzlerine bakmaktan çekinmesi Kemal Bey'in bile dikkatini çekmişti. Rahatsız oldukça hareketleri daha tuhaflaşıyor, erkeklerle karşılaşır karşılaşmaz kızaracağı korkusuyla daha ilk anda kıpkırmızı oluyordu. Gittikçe ezilip büzülüyor, kimsenin dikkatini çekmemeye çalışıyordu. Eskiden beğenilmekten, insanların başlarını çevirip bakmasından hoşlanırdı. Şimdi üstündeki yakışmış deseler hemen uyumsuz, çirkin bir hale getiriyor, kolye, küpe taktıysa çıkarıyordu. Yolda adımları birbirine karışıyor, biri baktı mı tökezleniyor, sarkıntılığa uğradığında bile kendini suçlu buluyordu. Yavuz'u seviyordu. Ama Yavuz'un ona bağlılığı yalnızlıktan ve ölüm korkusundan değil miydi? Onu son kez gördüğünde sanki başka bir dünyada yaşıyormuş gibi uzaktı Gülay'dan. Gözleri içeri kaçmış, zayıflamıştı. Artık sık sık gerçekliğine bir türlü inanamadığı şu beraberliğin ne kadar oyuna benzediğini düşünüyordu. Sanki yaşadıkları şey sahici değildi de Yavuz o tutkulu sözlerle, abartılı kıskançlıklarla normal insanlar, kendileri gibi kaçıp saklanmak zorunda olmayan, ölüm korkusu bilmeyen insanlarınki gibi bir ilişki yaşadığına kendisini inandırmaya çalışıyordu. Sanki tasasız ilişkileri kıskanıyormuş, hayatın böyle onu çiğneyip ezerek akıp gitmesine katlanamıyormuş gibi. Yavuz oyundan vazgeçince, çekip gidince o yine yalnız kalacaktı. İş yerindeki kızların zalimliklerine, kıskançlıklarına katlanacaktı. Yavuz'un birden ortadan kaybolmasını kim bilir ne çirkin sözlerle yüzüne vuracaklardı. Sırf onu üzmek için şu fal hikayesini uydurmamışlar mıydı? Birisinin omzuna dokunduğunu fark ettiğinde bu düşüncelerle dalgındı. Bir an arkasındakinin Yavuz olabileceğini düşündü. Birkaç kez takip etmişti Yavuz onu. Heyecanla döndü. Gülerek kendisine doğru atılan kadına tanımazlıkla baktı. Ancak birkaç saniye sonra çıkarabildi kim olduğunu. Eski çalıştığı iş yerinden Nimet. O zamanlar iyi anlaşırlardı. Gerçi Nimet darbeden bir yıl kadar önce başka bir iş yerine geçmişti. ''Nasılsın kız?'' diye sarılıp kucakladı onu Nimet. Ayaküstü epey konuştular. Nimet tekrar tekrar sarılarak ''Cumartesi günü bize yemeğe gel, ne olur?'' diye yalvardı adeta. ''Gelmezsen darılırım bak. İsmail ne kadar sevinecek kim bilir?'' diye de ekledi. Nimet'in kocası İsmail de darbeden önce sendikada çalışıyordu. Sevim'den hapiste bir sene yatıp çıktığını öğrenmişti. İçeriden çıktığından beri ilk kez bu kadar yakın, böyle sevdiği birisiyle karşılaşıyordu. Kimseyi aramak aklına gelmemişti. Sanki kaybolan o zaman parçasıyla birlikte bütün tanıdıkları da çekip gitmişlerdi. Geride kalan yalnızca oydu. Yavuz bile gözlerinin önünden kuyruklu yıldız gibi kayıp gitmiyor muydu? Nimet'ten ayrıldıktan sonra köy içinden parka yürüdü. Yavuz'u ilk kez gördüğü bankta oturdu. Buralarda bir yerdeymiş, dikkatli baksa bulacakmış gibi uzun uzun etrafı araştırdı. Yoktu. Gülay'ı heyecanla bu parkta beklediği günler, üstünden pek az zaman geçmesine rağmen çok gerilerde kalmıştı. Yavuz'u suçlamıyordu. Kendisi de eskisi gibi değildi. Almanya'da yaşayan akrabaları Ziya'nın evlenme teklif ettiğini Yavuz'dan saklamıştı. Gerçi onunla evlenmeyi düşünmüyordu. Hem söylese üzüleceğini düşünmüştü. Sonra deli gibi kıskanacaktı. Ne var ki gerçek bir kıskançlık olmayacaktı bu. Oyun kıskançlığı olacaktı. Ziyalar buradayken Yavuz birkaç kez Bodrum'da kalmıştı. Sevişirlerken Yavuz'un ne kadar değiştiğini hissetmişti. Tenleri karışıp kaynaşmamıştı. Duygusuzdu sanki Yavuz. Aslında Gülay Bodrum'da kalmaktan, karanlıkta betona uzanmaktan da tedirgin oluyordu. Yine de birlikte olmuşlardı. Ne var ki Gülay, Yavuz'a duyduğu sevgiye rağmen bu sevişmelerden yalnızca mutsuz olmamış, o güne kadar yabancı olduğu bir duyguyla da tanışmıştı. Yavuz'u incitmemek için hiçbir şey belli etmemişti ama ağlamak istemişti. Bedenini yeni tanıyor, kadın olarak ihtiyaçlarının yeni farkına varıyordu. Bu yabancı duygu üzerine uzun uzun düşündü. Ziya ve ablası akşam onları yemeye gelecekti. Havada kararmaya başlamıştı zaten. Yaşlı kadının elinden naylon torbasıyla kalktığını gördü. Nazar boncuklu adamsa ortalarda yoktu. Buraya gelip gittiği aylar boyunca çevresinde gördüğü insanların kendisine benzer bir hikayeleri olduğunu düşünmüştü. Mesela yaşlı adamın kızı hapiste olabilirdi. Çantalı kadının oğlu faşistlerce öldürülmüştü belki. O parkta oturanlarla mutlaka ortak bir tanıdıklıkları, ortak bir anıları olmalıydı. Konuşsalar hemen ortaya çıkacaktı. 5 yıl önce bu ülkede yaşayan insanlar yer yarılıp da içine girmemişlerdi ya. Çantalı kadına yaşlı adamı sormayı yeltendi. Onları kaç kez konuşurken görmüştü ama cesaret edemedi. Adam ölmüş olmalıydı. Yokluğun tek anlamı buydu. Ölüm çevrelerinde birilerini seçip alarak dolanıp duruyordu. Kadın iki elini arkasında birleştirmiş, çantasını çıkık kalçasının üstünde sallayarak ağır adımlarla çoktan uzaklaşmıştı. Dolmuşa doğru yürüdü. Bulvarın bu kısmında eskiden ne çok ıhlamur ağacı vardı. Ihlamurlar epeydir eskisi gibi kokmaz olmuştu. Ağaçların çoğunu kesmişlerdi. Ne zamandı? Yeni değildi. Daha önce, çok daha önce. Hapisten çıktığında fark etmişti. Üst geçit dedikleri tenekeden canavarlar yok etmişti ıhlamurları. Yavuz'u evlerine sığındığı Hasan ve Sultan'la İbrahim tanıştırmıştı. Sultan darbeden önce oturdukları mahallede devrimci çalışmanın içinde yer alan bir kadındı. Hasan da mahallenin hemen yakınındaki ilaç fabrikasında çalışıyordu. Hareketin talimatıyla sendikal çalışmada öne çıkmamıştı. Esmer, sarımsı yüzlü, şişmanca bir adamdı. Mahalledekiler İbrahim'in ilişki ağı içinde olan Hasan ve Sultan'ı sadece hareketin sempatizanı olarak biliyorlardı. Bu yüzden operasyonlarda zarar görmemişlerdi. İbrahim'in diğer ilişkileri gibi bu ev ve insanlar da korunmuştu. Sultan'la Hasan'ın görevi İbrahim'in verdiği işleri yapmak, onun güvenliğini sağlamaktı. İbrahim için ev kiralamışlar, silah taşımışlar, haber götürüp getirmişlerdi. Yavuz bu silahların ve evlerin bir kısmını kendisi kullandığı için karı kocadan haberdardı. Hasan'la Sultan'sa Yavuz hakkında pek bir şey bilmiyorlardı. Onu birkaç kez İbrahim'le görmüşlerdi. Ancak bir şeyler tahmin ediyor olabilirlerdi. Bu evi bilmesi de onun İbrahim'in güvendiği biri olduğunu gösteriyordu. Hasan darbeden sonra yine İbrahim'in talimatıyla oturduğu evi değiştirmiş, eski mahallesine hayli uzak olan bu eve taşınmıştı. Yine de Hasan'ın evi Yavuz için çalınacak son kapıydı. Zaten Sultan da Hasan da onu görünce durumunu anlamış olmalıydılar. Bu yüzden tek bir soru bile sormamışlardı. Matbaa işçisi olan oğullarını da matbaaya yerleştiren İbrahim'di. Annesi gibi esmer, tombulca, iri yarı bir tipti Ali. Yavuz onları ilk tanıdığında ancak 14-15 yaşlarındaydı. Ali'yi geçen sene evlendirmişlerdi. Matbaa askeri darbeden sonra polis tarafından basılmış, bir şey bulunamadığından sahibi birkaç gün içeride tutulduktan sonra bırakılmıştı. Şimdi okul kitapları basıyorlardı. Ali matbaa sahibi Kenan Bey'i de beğenmiyor, Yavuz'a mahallelerine gelen devrimci abilerini anlatıyordu. Şimdi birçoğu hapisteydi. Oğlanın kendisini şüpheyle süzdüğünü, hatta küçümsediğini hissediyordu Yavuz. Dağda olduğunu düşündükleri İbrahim'in ismi ise kutsal bir varlıktan söz edermiş gibi fısıltıyla anılıyordu evde. Ali arada bir onu sorguya çekiyordu. Yavuz, Hasan'ın da için için kendisini suçladığına inanıyordu. Herhalde evlerinde kalmasından tedirgin oluyorlardı. Oysa Hasan, görünürde dostlukla karşılamıştı onu. Gelinleri Elif'e gelince, çay kahve isteyip istemediğini sorarak etrafında dolandığı halde, ondan hoşlanmadığı her halinden belliydi. Ama belki de hamile olduğu için rahatsızdı da ondan yüzü böyle azıktı. Yavuz'u Hasan'ın asker arkadaşının oğlu olarak tanıtmışlardı. İş aramak için gelmişti, bir süre yanlarında kalacaktı. Mahalleliyi şüphelendirmemek için sabahları çıkıyor, bazı günleri de evde kitap, gazete okuyarak geçiriyordu. Yavuz gelmeden eve sadece bir gazete aldıklarından, Hasan mahalledeki bakkalın şüphelenmemesi için ta Levent'teki bayiye gidiyordu. Hasan birçok davranışıyla İbrahim'e benziyordu. Fazla konuşmaktan hoşlanmaz, soru da sormazdı. Ama Sultan bir gün dayanamayıp, bundan önce oturduğumuz mahalleye kadınların örgütlemek için gelen bir kız vardı, Leyla. Artık kendi ismimi bilmem, hiç haber aldın mı, tanır mısın diye sormuştu. Benim kalp ameliyatı için az uğraşmamıştı o kızcağız. Hastaneye taşınıp durdu günlerce. Hasan'la Ali'yi de kimsesiz bırakmadı. Elinden pek bir yemek de gelmezdi ama iyi kötü çorbaydı falan yapıyordu işte. Oğlan da küçük et o zaman tabii, diye de ekledi. Leyla, bu kızı İbrahim'in yanında bir kez tesadüfen görmüştü. Saman sarısı saçları vardı. Grek burunlu, ince, uzunca boylu bir kızdı. Leyla nerededir şimdi acaba? İbrahim'e sormuştum bir ara, o da bilmiyormuş. Hasan, yahu niye soruyorsun Sultan? Bilse bile söyler mi? Diye çıkışmıştı karısına. Yavuz anlatılanlarla ilgili yorum yapmadı. İbrahim'in bu soruya bilmiyorum diye cevap vermesi Allah'ın emriydi zaten. Bu türden soruların cevabını hiçbir zaman bilmezdi. O da İbrahim gibi ketum olmalıydı. Bu yüzden Hasan'la mümkün olduğunca konuşmamaya çalışıyordu. Ama hiç kolay değildi. Kendini tutmasa Hasan'a kendisiyle ilgili her şeyi anlatıverecekti. Bu yüzden söze hiç başlamamayı tercih ediyordu. Ona kalsa bir an evvel giderdi buradan. Kendisini sorgusuz sualsiz barındıran bu insanlara zarar vermekten korkuyordu. İşin tuhafı, kaldığı gecekondu evi eskisi gibi sevimli ve sıcak da gelmiyordu. Elif'in ortalığı toza dumana boğarak oturdukları tek odayı süpürmesine sinirleniyor, daracık tuvaletteki takunyalarla plastik tastan, banyo yapmak için kullandıkları dibi paslanmış teneke kazandan tiksiniyordu. Halbuki yoksulların yaşamak zorunda oldukları hayat önceden ne kadar güzel gelirdi. Birlikte mücadele ettikleri insanlarla aynı koşulları paylaşmanın ötesinde, aynı koşulları yaratmaya, bunu halka özgü bir yaşama tarzı olarak yüceltmeye çalışıyorlardı. Ama şimdi büyü bozulmuştu. Bu yoksul yaşamda zorluktan ve çirkinlikten başka bir şey görmüyordu. Kendi evlerindeki eşyalar burada olsa Sultan da Hasan da daha rahat etmezler miydi? Doğacak bebek de daha güzel bir evde büyüse. Sonra annesinin babasının eşyalarını yerleştirerek gecekonduyu yeniden döşüyordu. Masada yemek yememeleri alışkanlıktandı. Yoksa masa alacak paraları vardı. Ve belli ki böyle rahat ediyorlardı. Derken üzüntü, hatta korku içinde belli belirsiz sezdiği o uğursuz değişimin bilinçsiz bir parçası haline geldiğine kanaat getiriyordu. Yılgınlığa kapıldığını, inandığı şeylere ihanet ettiğini düşünüyor, bu evde sürüp giden yoksul hayatta eskiden gördüğü güzelliği görebilmek için gösterdiği gayretten yorgun düşüyordu. Neden her şey eskisi gibi değildi, eskisi gibi olamıyordu? Hasanlarda kalırken vakit geçirmek için yaptığı şeylerden biri de Gülay'ın hayalini kurmaktı. Özlüyordu onu. uzun kahverengi saçlarını gözünün önünden hamaratlıkla alıp kulağının arkasına atışını, ona hayli tuhaf gelen aksanını, alnındaki, dudaklarının kenarındaki derin çizgileri bile. Eğer dağ ya da yurt dışına gitmeyecek olsa, yakalanma, hapse düşme, hatta asılma derdi olmasa, Gülay'la ilişkisi sürer miydi? Evlenirler miydi? Teknik üniversitede son sınıftan bir kızın, tersane işçisi diye aşık olduğu oğlan gemi mühendisi çıkınca nasıl hayal kırıklığına uğradığını hatırlıyordu. Epey dalga geçmişlerdi kızla. Oğlanın kız istemez korkusuyla kendisini işçi olarak tanıttığı ortaya çıkmıştı. Yine de durumun komikliği bir yana, gerçek olan şuydu ki o günlerde insanlar devrim, değişim zamanlarını özgü bir esinle, birbirlerine geleneksel olandan çok daha farklı değerlerle, yepyeni, alışılmadık törelerle bağlanıyorlardı. İnsanlığın eşitlik, özgürlük gibi kadim hayallerinin gizli gizli tohuma yattıkları toprakta, her çağda yeni imkanlarla, bambaşka kılıklarla yeniden can bulması, boy vermesi diyordu İbrahim buna. Uygunsuz, aptalca, yanlış, imkansız olarak damgalanıp bir köşeye kaldırılmış şeyler mümkün ve geçerli olmuştu. İhtimaller sonsuz ölçüde çoğalmıştı. Her başlangıç alışılmadık sonlara gebeydi. Paris Komünü'nün ilk 3 gününü, dünyanın yaratıldığı 6 gününü özdeşleştirenler haklıydı. Böyle zamanlarda dünya önceden olmuş, alışılmış her şeyi yok sayarak yeniden yaratılıyordu. Ne var ki büyük değişiklikleri bağrında saklayan bu zengin zaman bir hazine odası gibi gözlerinin önünde kapanıvermişti. Tek bir mücevher bile kalmamıştı geriye. Hala değerli olan tek bir şey. Kaybolan yalnızca zaman değildi. O zamanın bütün anlam ve yaratımları, bütün değerleri ve zamanın büyüsüydü. Şimdi bu gri, mat gökyüzünün altında, umursamazca uzanan bu sağır topraklarda hiçbir esim perisi soluk alıp veremezdi. Gülay'la da artık pek görüşemiyorlardı. Birkaç kez oturdukları evin bodrumunda kalmıştı ama bu çok tehlikeliydi. Şimdi üstünde Hasanların, en çok da Elif'in sorumluluğu vardı. Kısa sürede bir çıkış yolu bulması gerekiyordu. İlişki kurduğu an yakalanması işten bile değildi. Kimseye güvenmiyordu. Yeni bir kimlik için haber yolladığı yerlerden henüz bir cevap alamamıştı. Parası da azalmaya başlamıştı. Babasından yine para isteyecekti ama her şeyi ayarladıktan sonra. Amcası durumunu öğrenirse Yavuz'u polise teslim etmeye kalkabilirdi. Hatta arkadaşlarıyla ilgili ifade vermesini isteyebilirlerdi. Bu yüzden babasıyla yapacağı görüşmeyi en sona bırakması gerekiyordu. Ankara'da ailesinin tuttuğu avukata davanın avukatları biraz bilgi vermişlerdi. Herhalde bunları öğrendikten sonra onu tehlikeye sokacak bir şey yapmazdı babası. Amcasını uzak tutmaları için de haber yollamıştı. Bütün endişelerine rağmen Sultan ve Hasan'ın dostça davranışlarından dolayı epey rahatlamıştı. Bir çözüm bulana kadar birkaç hafta daha orada kalabileceğini düşünüyordu. Ne var ki akşam hep birlikte yemek yerlerken tam karşısında oturan Elif elindeki kaşığı yer sofrasının üstüne hızla vurup ayağa fırladı. Ali karısının ardından seyirtti. Yemeğin tadı tuzu kaçmıştı. Hasan'la birlikte kahve içerken adam düşünceliydi. Sesi sedası çıkmıyordu. Ertesi sabah Elif görünmedi. Ali ile otobüs durağına giderlerken ''Kusura bakma abi'' dedi oğlan. ''Elif bana kızdı. Kavga etmiştik bir gün önce.'' Yavuz, Ali'nin ezile büzüle konuşmasından ne olduysa pek anlattığı gibi olmadığını anladı. Ama sesini çıkarmadı. Akşam eve döndüğünde tedirgin ve keyifsizdi. Elif yemekte yoktu. Hasan erkenden yatmıştı. Hasta olduğunu söylemişlerdi. Yavuz sigara içmek için avluya çıkınca Sultan yanına geldi. Kısık sesle fısıldar gibi konuşuyordu. Elif Ali'nin başına bir şey gelmesinden korkuyor. Beraber çıktığınızda yakalanacağını sanıyor. Adak adamış senin gitmen için. Ali'nin kitaplarını komşunun bahçesinde yakmış. Ali ile de kavga etmişler. Hasan hamile olmasa yollardım babasının evine diyor. Genç, cahil, sen onun kusuruna bakma dedim. Zor yatıştırdım Hasan'ı. Utanır gibi başını eğmişti. Sanki Hasan'ı sakinleştirmesi için Yavuz'dan yardım beklermiş gibiydi. Belki de gitmesini istiyorlardı. Hasan da belki bu yüzden erkenden yatmış, onları yalnız bırakmıştı. Sonra düşündüklerinden utandı. Hasan dürüst bir insandı. Peki ya Sultan? Sultan Hasan'ın kızacağını bildiği için Yavuz'u yalnız yakalayınca diyeceğini demiş, sessiz sedasız çıkıp gideceğini mi düşünmüştü? Sigarasını söndürürken... ''Ben zaten bir iki hafta içinde ayrılacağım Sultan abla.'' dedi. ''Siz huzursuz olmayın.'' ''Sultan, gitmen için anlatmadım bunu. Elif çocuktur. Komşulara, kendi yaşıtı kızlara yakınır. Senin için tehlike olur. Yoksa sen neysen biz de oyuz, diye cevap verdi kırgınlıkla. Bu sözlerde yalan, sahtekarlık arayarak sultanın yüzüne baktı. Bir an önce bu evden gitmeli, Hasan'ı, Sultan ablayı, Ali'yi, Elif'i rahat bırakmalıydı. Gülay nimetlere gitmeye karar verdiğinde Beşiktaş'ta tesadüfen karşılaşmalarının üzerinden 2 hafta geçmişti. Vapurda kafasında belli belirsiz de olsa Yavuz'la olan ilişkisini onunla paylaşmak düşüncesi dönüp duruyordu. Tabii bir sürü yalan söylemek zorunda kalacaktı. İskeleden dolmuşa bindi. Nimet'in evi Göztepe'deydi. Çok yoksul bir ailenin kızıydı Nimet. Karı koca yıllarca çalışıp bu evi almışlardı. Nimet emekli olmuştu. 2 çocukları büyümüş, lisede okuyordu. Kocası İsmail işten atılmıştı ama hapisten çıktıktan sonra fabrikadaki arkadaşlarıyla ilişkisini kesmemişti. O gün karşılaştıklarında yeniden toparlanmaya çalışıyorlar demişti Nimet. Evin kapısını çalarken Yavuz'dan söz etmekten vazgeçmişti. Nimet Gülay'ı görünce sevinçten adeta deliye döndü. Ne kadar candan bir kadındı. Onu buyur ettikleri güzelce döşenmiş, geniş, aydınlık oturma odasında Nimet'in kız kardeşi Yasemin ve kocası Remzi ile tanışmıştı. Remzi doktordu. Nimet'in mutfakta söylediğine göre 68'deki önemli gençlik liderlerinden biriydi. 12 Mart sonrasında pek bir şeye karışmamıştı ama tanınan bir devrimciydi. Bir oğulları vardı, Deniz. Çocukla aynı yaştaydı. Nimet'le Yasemin çay hazırlamak için mutfağa gittiklerinde Gülay Remzi ile yalnız kaldı. Remzi yakın davranıyordu, dosttu, devrimciydi. Gülay'ın ondan çekinmesine gerek yoktu. Ancak havadan sudan konuşurlarken Remzi'nin gözlerini bacaklarında, göğüslerinde dolaştırdığını fark etti. Şaşırmıştı. Önce yanıldığını düşündü. Belki erkekler konusundaki rahatsızlığı artmıştı da ondan böyle şeyler uyduruyordu. Ama Remzi düpedüz, hiç sakınmadan göğüslerine bakıyordu. Yalnız üzüntü duymuyor, aynı zamanda çok da korkuyordu. Kan ter içinde kalmıştı. Kalbi dışarıdan duyulacak kadar şiddetli çarpıyordu. Soluk alamıyordu. Buna rağmen Remzi ile sohbet etmeye, bir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyordu. "Yok canım," diyordu içinden. "Bütün bunları ben uyduruyorum. Remzi yanlış bir şey yapmıyor." Neler söylediğinin de pek farkında değildi. Ağzından sözler çıkıyordu, başıboş kelimeler. Ne var ki kendi sarf ettiği bu kelimeleri duymuyordu Gülay. Remzi ise gözü bacaklarındayken Gülay'ın çalıştığı şirketin ne işle uğraştığını öğrenmeye çalışıyordu. Gülay büyülenmiş gibi cevap veriyordu sorulara. 3. kaset, 2. yüzün sonu.